Radyo Fenomen'den selamlar herkese. Deniz Görkem Kaya ben. Bugün çok değerli konuklarım var. CFC organizasyonuna sponsor olan bir medya grubu olarak hem jüriden hem de organizasyonun kurucu isimlerinden birilerini davet etmek istedik. Ata, Bektaş, Aykut ve Umut. Harika. Onlarla ilk defa tanıştığım için şu anda böyle yavaş yavaş isimleri ezberleyerek organizasyonda da birlikte olacağımız için evet. Onların belki peşinde birazcık dolanırım diye düşünüyorum. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Selam. Hoş bulduk.
Keyifli mi? Radyo ortamı nasıl şimdi? Böyle kocaman adamları bir araya getirip de radyo sıkıştırmak da zor oldu benim için tabii de.
Sabitlik, ışık düzeni ve oturma düzeni çok keyifli.
Değil mi? Güzel. Her evet. Şeyi şeye göre ayarladık. Organizasyona göre kırmızı ışık da verdik böyle arkaya. Biraz evet. Daha alevlendirmek için.
Organizasyonumuza da az kaldı. Haftaya cuma günü.
Kesinlikle. Tamam. Zaten evet. Heyecanlıyız. Biz medya sponsor olarak ben de orada olacağım. Buradan da konuklarımıza söylemiş de olayım. Orada da bazı konuklarla küçük söyleşiler yapacağız. Maç hem öncesinde hem sonrasında hem de aralarda orada mikrofonla geziyor olacağım. Radyo Fenomen CFC mikrofonuyla. Şimdi öncelikle organizasyonun kurucusu olarak Ata'ya birkaç soru sorarak sonra da jüriye sorarak devam etmek isterim eğer sizin için de uygunsa.
Tabii ki.
Ata, şimdi CFC ile alakalı sana birçok şey sormak istedim. Birkaç soru hazırladım. CFC'yi kurma fikri nasıl ortaya çıktı ilk başta? Çok böyle kısa alabilir miyim senden onu?
Tabii ki. CFC'yi kurma fikri şuradan ortaya çıktı. Aslında biraz işin içinden derken organizasyonun içinden gelen birisi olarak biraz da müşteri olarak yola çıktım. Bizler hepimiz burada sporu takip eden kişileriz. Hı hı. Bizim burada sporu izlemek istediğimizde veya bir etkinliğe katılmak istediğimizde tam aradığımızı bulamadığımız bir ortam vardı. Yurt dışındaki organizasyonları emsal aldığımız zaman ülkemizde çok eşdeğer olabilecek organizasyon olmadığını fark edince, burada böyle bir açık olduğunu fark edince, Türk sporcular arasında çok potansiyel olduğunu görünce ve aynı zamanda ben bundan önce organizasyon işi yapıyordum. Müzik festivalleri organize ediyordum. Bundan aynı zamanda sporu da hobi olarak yapıyorum. Bunların ikisinin birleşimiyle aslında oluşan bir organizasyon CFC.
Harika. Yani şey diyebiliriz, bir sporcudansa iyi bir spor izleyicisi bu tarz organizasyon eksiklerini daha net görebiliyor diyebiliyor muyuz?
Öyle de diyebiliriz.
Sporcular da görebiliyor tabii
evet,
ki.
Evet, sporcular, onları da şey etmemek lazım.
Peki Türkiye'de bu dövüş sporunu böyle geniş kitlere ulaştırmak biraz zor. Bu süreçte böyle karşılaştığınız en büyük zorluk ne oldu CFC başladığından beri?
Karşılaştığımız en büyük zorluk biraz MMA'nin ne olduğunu anlatmak olabilir. Çünkü birçok dövüş sporu branşı var. Evet. MMA aslında bunların karma kural setup'ı içerisinde yapıldığı bir spor. Örneğin boks, kickbox, jiu-jitsu, karate, judo, güreş gibi sporların karma dövüş kuralı içerisinde olan bir faaliyet.
Evet.
Dövüş sporları deyince ülkemizde alışık olunan ya güreş ya boks ya kickbox akla geliyor ilk olarak. Ama MMA'nin kurallarını, MMA'nin yaklaşımını tabii bilmeyenler için anlatmak çok da zor olmadı ama onlara da
uzun
bir şekilde bunu evet yani
gerektirdi.
Onları da bir şekilde bu konuda eğitmemiz gerekiyor.
Süper. Bir tane daha soru soracağım. Sonra jüriye birkaç soru sormak istiyorum. Şunu çok merak ediyorum. Daha önce organizatörler de geldiğinde biliyorsun onları da konuk aldım. Bu soruyu sordum. Güzel, yavaş yavaş böyle kafamda oluşmaya başladı. CFC'nin diğer dövüş organizasyonlarından farkı ne oluyor tam olarak?
CFC'nin diğer dövüş organizasyonlarından farkı aslında bizim bu işi bir medya planlamasıyla ele aldığımız ve bir organizasyon şirketi kadar aslında bir medya şirketi gibi olduğumuz da bizim farkımızı yaratıyor. Yani organizasyonun prodüksiyon kalitesinden, dövüşçülerin kalitesinden, organizasyonun etrafından çektiğimiz içeriklerden,
evet.
Dövüş haftası olsun, basın konferansları olsun, tartılar olsun, sporcuların burada geçirdikleri zaman hazırlık süreçleri olsun, örneğin bu olsun.
Değil mi?
Tamamıyla hem bir dövüş organizasyonuyuz hem de spor medyasında yer alan bir kuruluşuz.
Harika. Yani biraz medya tarafı da daha güçlü kullanılması gerekiyor bu organizasyonda.
Evet, yani,
zaten tercihen de siz bunu istiyorsunuz da.
Evet. Ya aslında bizim düzenli olarak anlattığımız bir hikaye var. Bu
kesinlikle.
Hikayede nedir? Aslında bireysel olarak sporcuların hikayeleri. Yani bu sporcu buradan başladı, şu an nereye gidecek? Veya bu sporcu buraya kadar bir yere gelmiş, kariyerinde belli bir eşik atlamış. Buradan sonra aşağı doğru mu gidecek, yukarı doğru mu gidecek?
Harika.
Bu sporcuların hayat hikayeleri, rakiplerin birbirleriyle karşılıklı olarak hikayelerinin çatışması, bu organizasyonun içinde olan insanların hikayeleri. Biz tümüyle bir ekip olarak bu işi ele alıyoruz. Yani ne bir sporcu ne organizasyonun içindeki bir kişi burayı parlatıyor. Bu yani tamamen birçok unsurun bir araya gelmesiyle oluşan.
Kesinlikle harika. Ya kocaman bir hikaye. Hikayeye tabii ki jüri de dahil.
Evet.
O yüzden Bektaş'la başlayacağım bir tane soru sorarak. Şimdi bir dövüşçüyü değerlendirirken böyle en belirleyici kriter ne oluyor? Mesela teknik, strateji, ruh hali. Bunlara böyle çok dikkat ediyor mu jüriye? Nasıl anlıyor?
Şimdi öğrencinin, yani sporcunun diye başlayayım. Ne kadar istediği çok önemli. Ne kadar istediğiyle alakalı da bu isteğini olumlayacak antrenman sürecine katlanabiliyor mu? Neleri göz alıyor? Ne kadar fedakarlık yapıyor? Yoklukla başa çıkabiliyor mu? Antrenman şartlarını düzenleyebiliyor mu? Yapmak istediği şeyin, yani hikayenin sonuna gitmek, sonuna kadar gitmek için ne yapmak istiyor? Veya ne kadar çalışıyor? O çok belirleyici. Zaten öğrencideki veya sporcudaki, affedersiniz, sporcudaki kararlılığı ve istekli durumu onun direkt formunda görebiliyorsun.
Kesinlikle.
Ne kadar saldırgan, ne kadar istiyor, ne kadar kendini savunuyor, ne kadar gerçekten kendi hayalleri için kavga ediyor, yani ne kadar hayatta bir mücadelesi var, ne kadar kariyer yapmak istiyor, ne kadar iz bırakmak istiyor.
Hepsi...
Onu zaten biz anladığımız, gördüğümüz zaman evet bu arkadaştan olur. Bu arkadaş seçmelerde müsabakasını kaybetse bile, ama biz ondaki isteği gördüğümüz zaman ve hikayesini dinlediğimiz zaman, ona inandığımız zaman ve onu çağırabiliyoruz ve ondan sonra daha sonrasında görüşebiliyoruz.
Harika. O zaman şu anda bunu bizi izleyenlere şunu diyebiliyoruz. Özellikle genç sporcu, dövüşçü adaylarına. Özellikle kendi hikayelerini keşfetmeleri gerekiyor ki onun üzerine bunu devam ettirmeleri gerekiyor. Umut ve Aykut'a da soracağım aynı soruyu. Kriterlerde nelere dikkat ediyorsunuz siz de?
İlk baktığımda aslında sporcunun hayalinin çok önemli.
Evet.
Sporcunun hayali çok önemli. Hayaline de kendi inanıyorsa bunu zaten bize net bir şekilde belli ediyor, inan. Diğer şeyler çalışarak
tamamlanabiliyor.
İyi ekiple çalışarak tamamlanabiliyor. Ama bir hayali varsa o zaman ona ulaşması çok daha basit oluyor sporcunun. Yani biz daha çok ne istediğini göstermesi bizim için çok önemli.
Yani bence benim düşüncem şu an, mesela CFC gibi organizasyonların Türkiye'de gelişmesi de işte bu sporcuların hayal kurabilitesini arttırıyor. Çünkü
kesinlikle
bunları gördükçe ve daha yakın oldukça onlarda, onlara böyle daha ulaşılabilir hissettiriyor olabilir. Bu da gerçekten, teşekkür ediyorum size de böyle bir organizasyonu Türkiye'ye getirdiniz ve devamlılığını sağladığınız için. Şimdi Umut Hocam'a da soracağım.
Merhabalar tekrar. Şöyle, CFC'de, Cageband'da bizim için Türkiye'de yapılan, tabii ki daha önce versiyonları olmuş fakat Türkiye'de ilk defa yapıldığı için, bizim elimizde olduğu için her şeyle daha fazla detay, her şeyle daha ince düşünerek ilgilendiğimiz, oluşturduğumuz bir durum oldu. Mesela burada Cageband seçmeleri yaparken de birinin birini yenişine bakmadık. İçin yenmenin önemli olduğu değil, arkadaşlarımın da dediği gibi kendi değerini ortaya koyabilecek, kendi Türkiye için, kendi için bir değer ortaya koyabilecek insanları görmeye yol açık. Bu durumda vallahi önümüzdeki cuma bunu göreceğimiz ilk etap olacak. Biz de bunun için çok heyecanlıyız açıkçası. Cageband'da başarı gösteren sporcuların CFC gibi bir uluslararası platformdaki göstereceği performansları görmek bizim için en büyük kazanç şu an. Bakalım, inşallah Cageband'da da CFC'de de bu yaptığımız yatırımların sonucunu alacağız gibi görüyoruz.
Muazzam. O zaman ben şunu anlıyorum. Yani 31 Ekim'de Dastas'ta bir dövüşçünün yenilmesi onun bir sonraki etaba geçmesinde çok da kötü etkilemiyor. Eğer iyi mücadele ve iyi bir hikayeye sahipse. Doğru anlıyorum değil mi?
Bravo,
harika
bravo,
bir şey bu ya. Bu umut zaten inanılmaz bir şey yani.
Çünkü orada herkes kendi potansiyelini gerçekleştirmenin peşinde olduğu için biz orada öğrencinin ring esnası, kafesin içerisindeki maçtan önceki ruh hali, maç esnasındaki ruh hali, maçtan sonra durumu nasıl yönettiği, stresi nasıl yönettiğiyle de çok alakalı bir durum.
Kesinlikle.
Sporcunun sosyal etkileşimleri nasıl aslında? Bu dijital platformda olsun, orada fiziki anlamda olsun, onlar da çok belirleyici. Kaliteli insan ve kaliteli aslında bir iş çıkartmak çalıştığımız için kendini geliştirebilecek ve potansiyelini gerçekleştirecek insanlarla biz, hani, ve onlar da bizimle beraber yürümesini istiyoruz aslında.
Kesinlikle öyle. Şimdi herkesin spor geçmişi olduğu için şöyle bir soru geldi aklıma şimdi. Jüri olmak mı daha zor? Jüri koltuğunda oturmak mı, yoksa ringde olmak mı? Yani ruhsal anlamda bu objektifliği korumak ne kadar zor?
Bence ikisinin de
farklı zorlukları var.
Anlık olarak içinde bulunduğun durumla alakalı farklı zorlukları tabii ki var. Hem sporcuyken hem jüri olmak çok objektif bakmanı seni sağlamaz. Veya hani sporcu olduğun zaman jürilik yapmazsın, jürilik yaptığın zaman sporculuk yapmazsın.
Tabii,
birbirinden ayrılmış, ayrışmış olman gerekiyor. Fakat bence jüri olman için de sporun içinden gelmiş olman gerekiyor ki böyle bir organizasyon
kesinlikle
için ki hem objektif hem de karşı tarafla empat özelliğini konuşturabil.
Kesinlikle öyle. Umut ve Aykut Hocam, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani sonuçta ringde dövüştüğünüz zamanlarda bir karar verdiğinizde bu sizi etkiliyor. Ama jüri koltuğunda bir başkasının belki bütün hayatını etkiliyor. Çok büyük bir sorumluluk.
Evet, yani burası aslına bakarsanız biraz da hakkını verenlerin platformu. Hem dövüşenler için zor, hem bizim için zor. Aslında işin hakkını vermek zor. Onlar da, biz de yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz vallahi.
Harika, çok mutlu oldum. Şimdi sevgili Atay'la devam ediyorum organizasyon hakkında. Şimdi bu bir dövüş organizasyonu ama ben sizin Ülker Sports Arena'daki gösterinize gelmiştim. Aynı zamanda da bu büyük bir show ve gösteri.
Aynen öyle.
Şimdi gösteri ve spor dengesini nasıl kuruyorsunuz burada?
Ya bu aslında insanlık tarihinde çok geçmişe dayanan bir faaliyet. Yani baktığımız zaman Roma İmparatorluğu'nda da en dikkat çekici aktivite
en sevilen
arenada gladyatörlerin çarpışmasıydı.
İnanılmaz.
Şimdi bunu günümüze çevirdiğimiz zaman bu da aslında bu sporcular modern gladyatörler. Yani günümüzün modern arenasında modern gladyatörlerin çarpışmasını izliyoruz. Ya bu başlı başına bir zevk zaten, seyir zevki. Birçok sporda olduğu gibi yani spor izleyicileri, bunu başka sporlardan da örnek vereyim. Basket izleyen de, futbol izleyen de, Amerikan futbolu izleyen de, voleybol izleyen de spor kadar tabii onun seyir zevki için de izliyor spor başarısı olarak. Bu da aslında spor başarısı ve seyir zevkini hani bir arada tuttuğumuz bir denge tartısında en yüksekte gelen diyebiliriz sporlar arasında.
Doğru, harika. Peki bu organizasyonun içinde yer alırken, bu kuruluşa başladığında yanında olmasını istediğin insanlar tabii yavaş yavaş böyle insanın hakkında oluşuyor ya.
Evet, bazıları,
mesela işte Bektaş, Umut ve Aykut'la seni buluşturan şey ne oldu mesela, neden onlar?
Biz Umut Yaman'la ne zaman tanıştık? Bundan 13-14 sene önce
çok
tanıştık.
Eski.
Beni aslında Muay Thai'ye başlatan
öyle mi?
Kendisi ve ki hocamız da.
Beni bu işin içine düşüren diyebiliriz ya kaba tabirle.
Evet. Daha sonradan hocayla birlikte de jiu-jitsu yapmaya başladık. Ben hobi olarak yapıyorum. Yani profesyonel olarak dövüşmedim. Ama bu sporu yapmak da çok keyifli. Sporun kattığı felsefe de çok ayrı. Yani insanın antrenman yapıyorken veya bazı paniklerde kendini zorlaması, içinden o yorulsa bile evet, devam etme arzusu veya o an adrenalin çok yüksekken, insanın nabzı yüksek atıyorken karşı tarafın hamlelerini görebilme, analiz etme, bir yandan kendi hamleni düşünüp stratejisini kurabilme, bunların hepsinin içerisinde sakin kalabilme de insana çok ayrı bir mental bakış açısı katıyor hayata karşı da.
Çok yani zor. Gerçekten sporunda özellikle organizasyon içinde o konsantrasyonu kurmak muazzam bir zorluk. Çünkü artık dijital bir dünyada olduğumuz için her şeyde kayıt altında, yani hataya da yer yok. Şeyi de merak ediyorum. Mesela CFC organizasyonu sosyal medyada, dijitalde kendini nasıl konumlandırıyor? Çok aktifsiniz çünkü orada da.
Evet, çok aktifiz. Buradan isim vermeden diğer organizasyonlara da böyle bir değinmiş olayım sosyal medya konusunda. Hiçbir takipçimiz satın alınmış veya hani böyle şişirme bir hesap değiliz. Tamamen organik ilerliyoruz. Çok da sağ olsunlar, güzel de destek veriyorlar bizim takipçilerimiz de. Başta da bahsettiğim gibi biz de onlara mümkün olduğunca fazla bu organizasyonun etrafında oluşan hikayelerden parçalar sunmaya çalışıyoruz.
Evet.
Yani gerek sporcuların hazırlanması olsun, gerek sporcuların seçilmesinde veya bir sürecin ilerlemesinde fikir sahibi olan insanların düşünceleri olsun. Örneğin şu an burada yaptığımız.
Gerek kesinlikle.
Organizasyonun içerisinde sporcuların hazırlanması olsun. Hazırlanma içerisinde face to face'leri olsun. Dövüş gecesi olsun. Sonrası olsun. Sporcular buraya gelmeden önce mümkün olduğunca bu hikayenin hani limon gibi bir analoji yaparsak suyunu son damlasına kadar sıkmaya çalışıyoruz.
Değil mi? Sosyal medyada da bunu entegre ediyorsunuz zaten. Bir de şöyle bir şey var. Bu CFC organizasyonu anladığım kadarıyla çok böyle welcoming bir şey. Yani hani sadece biletli girip de izleyebileceğim bir şey gibi göstermiyorsun.
Şöyle,
mesela 31 evet. Ekim'de Dastas'ta bir evet, alan kuruyorsunuz. O, buradan da duyurmuş olalım.
Evet.
İstersen sen de söylesin. Ya yani bu alanda bilet almasanız dahi CFC app'indeki üyeliğinizle girip etkinlik alanında hem maçı izleyebiliyorsunuz dışarıdaki panolardan, evet, hem de organizasyonda takılıp eğlenip yiyip içip orada sosyalleşebiliyorsunuz. Doğru değil mi?
Evet, doğru. Şöyle şimdi Dastas'ın konumlanışı itibariyle içerideki salonda aşağı yukarı 600 kişilik bir oturumumuz var.
Evet.
Biletlerimiz de bitti sayılır.
Evet.
En son ben gelmeden önce kontrol etmiştim. 30 küsür biletimiz kalmıştı. Büyük ihtimal bugün yarın biter onlar da. Dışarıda yalnız 1500-2000 kişilik bir fuaye alanımız var.
Harika bir yer orası.
Evet. Orası da yani üstü kapalı ama açık alanda Metropol AVM'nin içerisinde. İnsanların rahat rahat yemek yiyip içebilecekleri, dışarıdaki LED ekranlardan içerideki müsabakayı takip edebilecekleri, dediğiniz gibi dışarıdaki alana giriş için bir bilet de gerekmiyor. Cagebound etkinliğinin dış alanına CFC aplikasyonunu indirenler de girebiliyor. Dışarıda radyo fenomeninin de çok değerli katkılarıyla bir eğlence de dönüyor.
Harika
olacak.
Bir organizasyon orada hazırlıyoruz sizler
evet,
için. Yarısı sürpriz, yarısını anlatacağım.
Evet, benim de bazı sürprizlerim var. Ben
öyle
de onları anlatmayayım. Yani çok güzel bir MMA festivali olacak diyebiliriz. Yani içeride kendini kanıtlamak isteyen genç, değerli Türk sporcuları var. varken dışarıda da aynı şekilde heyecanın bir parçası olan kalabalık bir ekiple birlikte. Yani burada hem yiyeceğiz, hem içeceğiz, hem izleyeceğiz, hem eğleneceğiz. Her türden bir MMA festivali, bir spor şöleni olur.
Kesinlikle. Mini bir festival gibi yani. Harika. Şimdi jüriye dönüyorum. Çok merak ettiğim bir şey. Bu da benim yani dövüş sporlarıyla alakalı müsabakalı izlediğimde en çok dikkatimi çeken şeylerden biri. Seyirci baskısı ve salon atmosferi bu kararları etkiler mi? Çok merak ediyorum ben bunu.
Yani objektif
olarak... İstemsiz bir şekilde.
Tabii yine objektif olarak bakacağız. Şimdi sporcunun maç esnasındaki özverisini taraftar görüp taraftar orada bir kazanmış olabilir ama diğer rakibi çok iyi defans yapıp az vurarak da maçı kazanabilir. Çok iyi defans yapmak da çok iyi bir savaşma yöntemidir mesela. Biz tabii objektif olarak karar vereceğimiz için çok fazla seyircinin tepkisi üzerimize baskı oluşturacağını yani sanmıyorum. Çünkü adı üstünde zaten bir hakemlik yapıyoruz. Tarafsız hakemlik yapıyoruz. Hani seyircinin atıyorum bir sporcu 100 tane yakınını getirmiş inanılmaz sloganlar inanılmaz kadar dönmüş olabilir.
Ki
hani
oluyordur orada, mutlaka.
Tabii ki oluyor. Hani o yüzden hani kararımızı etkileyeceğini falan sanmıyorum.
O zaman şöyle benim kafamda canlanıyor. Şimdi sporu çok detaylı bilmeyen izleyici yani bu da eğlence için gelen izleyici defanstan çok ataktaki görsele yükseliyor. Ama tabii iyi profesyonel bilinçli seyirci de bu defansı da görebiliyor tabii.
Çok önemli. Şimdi bu dövüş sporlarındaki izleyen insanların hani kendi aralarında da bazı gruplar bahis yapabiliyor mesela. Bu kazanır, şu kazanır falan diyorlar.
Ha.
Şimdi buradaki eşleştirme adil olduğu zaman dışarıdaki insanlar kimin psikolojik veya fiziksel olarak birbirine üstün gelmeye çalıştığını gördükçe de aslında orada yükseliyor insanlar.
Anladım.
Eşleştirmenin adil olmasını biz çok önceledik.
Doğru.
Asıl amacı yani kedinin önüne fare atmıyorsun, farenin önüne de bir aslan çıkarmıyorsun.
Herkes tamamen eşit. Olsun.
Aynen.
Kariyerleri eşit.
Kiloları zaten aralarında 50-100 gram bir şey oynuyor. Aha. Eşit. O yüzden hani bizi etkilemeyeceğini sanıyorum.
Harika. Peki hocalarım siz ne düşünüyorsunuz? Ya dünya çapındaki dövüş organizasyonlarında da kendi hissiyatınız ne mesela? Başka jürileri, hakemleri takip ettiğinizde, izlediğinizde. Ya illaki böyle bir şey oluyor mudur? Acaba düşündürtüyor mudur insana ya seyirci atmosferi?
Ya şimdi sporculuktan gelince sporcuyken biraz daha etkilenebiliyorsun.
Değil mi?
Tamam. Ama jüride çok etkileneceğini düşünmüyorum. Açık konuşmak. Kendi özelimde en azından. Çünkü tamamen dövüşe odaklandığın için senin orada tarafsız bir şekilde değerlendirme yapıyorsun. Yani sporculuktan gelmesen belki o atmosfer birazcık seni yorabilir.
Evet.
Biraz etki altında kalabilirsin. Ama ben sanmıyorum acaba.
Tamam ben anladım hocalarımdan. Peki hocam sen?
Yani evet arkadaşlarımın da dediği gibi kafesin içinde de bir hakem olacağından dolayı. Eğer organizasyonda mecbur olan hakemlerin de olacağından dolayı. Knockout görmedikçe yorumlarımız gayet olması gerektiği gibi natural. Herkesin hakkı neyse.
Kesinlikle.
Bunu verecek şekilde olacak.
Ama ringteki dövüşçüyü etkiler değil mi bu? Yani mesela iyi gitmeyen bir dövüşçü seyirciden çok iyi etki aldığı zaman sanki böyle ya bana acaba bir şey mi yapıyor, haksızlık mı yapılıyor, nasıl oluyor? Değil mi? Kesin etki.
Ama o çok düşük bir ihtimalle. O çok romantik bir bakış açısı. Katılıyorum senin dediğine. Olabilir, öyle bir şey olabilir ama yok şimdi seyirci de kendini aslında maçın kalitesinden dolayı maçın içinde hissedebiliyor. Sporcu da zaten maçın içerisinde.
Kesinlikle.
Biraz onlar manipüle edilmiş olabiliyor duyguları tarafından.
Evet,
ama
doğru.
Sen tık dışarıdan bakıyorsun, dışarıdan görüyorsun.
Ya bazen sporcuyu olumsuz tezahürat da motive eder.
Kesinlikle. Oo, o da %100 eminim.
Buradaki senin psikolojinin ne kadar kuvvetli olup olmamasıyla alakalı bir şey.
Ya sporcunun tabii bizlerin dışında, bizler hani dışarıdan bunu izliyoruz ama sporcunun kafesin içerisinde dediğiniz gibi hani dışarıdan gelen tezahüratla etkilenebilme ve durumu çok ayrı analiz edebilme durumu da var.
Durumu oluyor.
Bizim seçmelerde bizim çok yeterli görmediğimiz bir sporcu seçmelerden sonra bana geldi dedi ki ya dedi ben dedi niye seçilmedim ben dedi domine ettim rakibimi dedi. Ona mesela o an orada öyle gelmiş olabilir ama mesela bizim hocalarımızın dışarıdan bakışıyla bir de değerli matchmaker'ımız da burada Diljavat. Buradan ona da selam olsun.
Selamlar olsun.
Hocamıza selam olsun.
Evet İbrahim Giydir'e de selam olsun. Bizim mesela dışarıdan bakış açımızla değerlendirişimiz onun sübjektif ringin içindeyken yaşadığı etkiyle çok farklı oluyor tabii. O bakış açısı da çok farklı oluyor.
Kesinlikle o atmosferin sıcaklığı inanılmaz oluyor. Şimdi hocalarıma bir şey söyleyecekler. Evet,
bir de Cage Band'da bizim oluşturmak istediğimiz en büyük şey şimdi bu yıl içinde bir defa olmuyor. Birden fazla yapmak istediğimiz bir organizasyon olduğu için yenilenin çok fazla önemsenmediği bir durum olduğu için bir sonraki Cage Band seçmesine de katılabilir. Bir sonraki Cage Band seçmesine de katılabilir.
Bir sürü hakları var yani.
Evet,
hepsinin katılır.
Evet, defalarca evet. Girebilirler. Bu zaten CFC için ve diğer uluslararası platformlar için altta kalan biraz daha national, daha böyle ulusal bir
evet.
alt lig gibi düşünebiliriz. Sürekli bunu yılda birkaç defa yapıp olabildiğince fazla gala gecesi oluşturup olabildiğince fazla sporcuyu bu platforma taşıyabilirsek süper olacak gibi görüyoruz.
Atay'a bir soru sorarak devam edeceğim. Şimdi izleyicilerin CFC'den beklemediği ama sizin böyle mutlaka önemsediğiniz neler var? Mesela izleyici olmazsa da olur gibi baksa da senin bu olmazsa olmaz dediğin bir şey var mı?
Örneğin Cage Bound olabilir. Haftaya olan etkinliğimiz. Biz CFC'yi başlattığımızda Cage Bound yapma fikri açıkçası çok yoktu.
Daha önce yapan bir organizasyon olmuş muydu Türkiye?
Şöyle şu an bizim yaptığı, ya Türkiye'de yoktu,
yoktu
zaten.
Yoktu değil mi? Tamam.
Bizim yaptığımız gibi yapan değil ama biraz daha farklı bir formatta aynı amacı hedefleyen bazı organizasyonlar, vardı. Bazı şovlar oldu. Ama bizim yürüttüğümüz formatta yani sporcuların salonuna gidip o salonda o sporculara değip onların antrenmanını görüp onların sparringlerini görüp onların hikayelerini dinleyip daha sonradan aralarından bir seleksiyon yaptığımız ve finale taşıdığımız bir kurgu yani tam bizim bu yaptığımız gibi çok olmadı.
Olmadı.
Benzerleri oldu. Bizim de aslında CFC izleyicilerinin belki beklemediği, belki bu organizasyon ilk çıktığında ya böyle bir şey de olsa diye düşünmediği ama olduğundan memnun olduğu bir format gibi düşünebiliriz. Çünkü biz de CFC yaptıktan sonra yani ilk organizasyonu yaptıktan sonra ikinci organizasyona daha çok Türk sporcu eklemek istedik.
Evet.
Ama bu Türk sporcuları da bir testten geçirmek istedik.
Çünkü harika, harika.
Kimisinin mesela pro rekorları, profesyonel maç kayıtları örneğin veya iki maç var. Veya amatör rekorları çok kabarmış ama profesyonel rekorları yok. Şimdi onları bir şekilde deneyebilmek lazım. Diğer organizasyonların yürüttüğü müsabakaları çok feyiz alamıyoruz. Çok onları izleyemiyoruz. Kesinlikle. Çok onlardan bir şey anlayamıyoruz. O yüzden dedik ki biz bunu kendimiz yapalım. Bizim için aynı zamanda Türk sporcuları için de CFC'ye açılan en kısa yolu olsun bu. Yani insanlar burayı ulaşılamaz, erişilemez bir yer gibi görmesin. Gerçekten hak eden, gerçekten o dövüşçü ruhunu ortaya koyan kişileri de bu formatla birlikte seçelim diye kurduğumuz bir kurum.
Harika. O zaman şey diyelim. Şimdi bu ruha sahip herkesi zaten 31 Ekim'de DAS'ta en kötü etkinlik alanına bekliyoruz. Beni de bulsunlar. Ben şu an öğrendiğim detaylardan onları gerekli kişilerle tanıştırırım. Şimdi bu çok önemli soru. Eminim zaten bunu düşündüğünü ama senden de duymak isterim. Bu organizasyonu uluslararası bir yere taşımak istiyor musun ve ne kadar zaman diliminde
tabii
bunu
ki
hayata geçirmek istiyorsun?
Tabii ki. Zaten yani fiziksel olarak organizasyonu nerede yaptığımızdan bağımsız olarak uluslararası deyince yani illa bu organizasyonun farklı ülkelerde gibi değil ama Türkiye'de zaten şu an uluslararası boyuttayız. Çünkü bizim organizasyona gelen sporcular UFC'den de sporcu geliyor, ONE FC'den de geliyor. Octagon Ligi'nden de geliyor, UAE Warriors'tan da geliyor. Yani dünyanın çok değerli organizasyonlarından çok değerli sporcular zaten CFC'ye katılım sağlıyor.
Evet.
Bu açıdan uluslararası bir organizasyonuz zaten ama
kendi istekleriyle katılsınlar bu arada.
Fiziksel olarak organizasyonu da uluslararası boyuta taşımayı düşünüyoruz. Bu da
evet,
yani
bu sorun bu aslında.
Türkiye dışında da organizasyon yapmayı kesinlikle düşünüyoruz.
Harika. Avrupa'da
olabilir, Amerika'da olabilir.
Harika. Evet. Senin de tabii Amerika ayağın da Avrupa ayağın da ikisi de güçlü.
Evet.
Orada biz yine geliriz.
Bekleriz.
Biz Radyo Fenomen olarak yine geliriz.
Her zaman.
Gerekiyorsa programı belki dünyanın başka bir yerinde kaydederiz. Buradan bir manifest yapmış olalım. Şimdi hocalarımla devam edeceğim. Bektaş hocam. Türkiye'de dövüş sporları sence ne durumda? Yani gelişmişliği ne durumda? Yani yetersiz bölümler var mı?
Ya Türkiye'de amatör branşların çoğunda yatırım eksikliği var. Dövüş özelinde bakarsak da uluslararası şampiyonlarda dövüşen sporcuların birçoğu kendi veya antrenörlerinin çabalarıyla bir yerlere
değil
gelebiliyorlar.
Bunun üzerine filmler falan yapılıyor yani. Hani inanılmaz bir olay bu. Gerçekten 2-3 kişilik
var.
Bir şöhret, güç, şampiyonluk. Böyle kocaman ekiplerle ne bileyim bir Formula 1 sporcusu gibi hiçbir zaman olmuyor ya bu iş.
Evet, şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün boks şubesinden bir sporcu hakkında çok iyi belgeseller izlenmesini tavsiye ederim. Mubi'de yayınlanmıştı.
Tamam, harika.
Arkasından Muay Thai branşında uluslararası alanda hem profesyonel olarak yaşayan, Tayland'da yaşayan çok iyi sporcularımız var. Dünya şampiyonlarında artık her sene 2 tane, 3 tane altın madalyamız net geliyor.
Muazzam.
Bundan 5 sene öncesine kadar Tayland, işte Belarus, Rusya, Ukrayna, işte İsveç gibi ülkelerin domine etmiş bir lig durumu var dünya şampiyonu. Artık şu anda ciddi anlamda iyiyiz.
Harika.
Kickboks olarak da yine başarılı, dünya şampiyonlarından başarılı sonuçlar geliyor. Vako'dan, İSKA'dan çok iyi sporcularımız var. Bunlar Glory gibi organizasyonlara gidip dövüşebiliyorlar. Boksta işte en son bugün bir haber okudum. Buse Nazlı Çakıroğlu uluslararası boks listesinde şu an bir numaralı kadın sporcu olarak geçiyor.
Buse Nazlı'ya tebrikler, yani, nazar değmesin.
Evet inşallah. Bu tip organizasyonlarla beraber sporun gelişim sürecinin içerisindeyiz. Şimdi bu cage bandı bizim yapmamızın bir yerdeki amacı da aslında asıl amacı yerel organizasyonlardan, Ata az önce isim vermeden falan bahsetti. Ben organizasyon yapıyorum. 3 tane salon sahibi tanıyorum. Üçünü haber salıyorum. O da kişiye haber salıyor. 5 tane hocanın düzenlemiş olduğu bir gece, aslında dışarıdan izleyenler oraya katılma fırsatı bulamıyorlar. Bu tip bu organizasyona sen formunu doldur. Eleme günü gel. Kendini bireysel olarak hocan olmasa bile gel ki katılan bizim elemeye katılan sporcuların çoğu ya %90'ı bireysel. Hocasız bireysel gelmişti tabii ki.
Bir çoğunu
da seçtik. O yüzden bu tip organizasyonlar devam edildikçe, bizden de feyiz alındıkça, biz de kendimizi geliştirmek için iyi işlerden feyiz aldıkça kesinlikle spor böyle step by step gelişecek. Biz üstümüze düşeni fazlasıyla yaptığımıza inanıyoruz. Muazzam. Lütfen herkes yapsın.
Hocam ne güzel konuştu. Bektaş Hoca o kadar güzel, heyecanlı konuşuyor ki. Evet. Bu şeyin enerjisi bana geçiyor yani. Peki diğer hocalarım, siz ne söylemek istersiniz bununla alakalı?
Bektaş Hoca zaten branşları tek tek söyledi aslında.
Evet.
Türkiye'deki durumları. Aha. Bizim yaptığımız bu organizasyon, CFC organizasyonunda aslında şöyle bir şey oluyor. Hiç kimsenin tanımadığı biriyken herkesin tanıdığı birisine
dönüşebiliyor. Bir anda.
Bir anda. Yani bizim aslında birazcık da sporcuların nasıl diyeyim, hedeflerine ulaşması için gidecekleri yolda çok büyük bir şov yapmalarını sağlayabilecek bir imkan sunuyor. Yani gerçekten
kocaman bir billboard onlar için.
Evet.
Ve iyi oldukları sürece her şeyi CFC onlar için yapıyor.
Evet. Aynen öyle.
Sadece iyi olmaları gerekiyor
sadece
senin.
Sadece iyi olmaları, istekleri ve hayallerin olması gerekiyor.
Kesinlikle. Başka
hiçbir şeye ihtiyaçları yok yani. Bektaş Hoca'nın dediği gibi gerçekten sadece antrenman yapıp ya cage bandın elemesi var ben katılmak istiyorum diyen bir sporcu bir sene sonra, iki sene sonra kendini gerçekten hiçbir zaman hayal edemeyeceği bir yerde görebilir yani.
Muazzam.
Biz şu an bunu yapmaya çalışıyoruz.
Muazzam bir bilgi vermiş olduk şu anda. Peki Umut Hocam sen ne söylersin?
Vallahi benim söyleyeceğim her şeyi hocalarım söyledi. Sağ olsunlar.
Harika.
Diğer sorudan devam edelim.
Süper. Yavaş yavaş ben de sonlandıracağım. Çok da fazla da konuşmak istemiyorum. Çünkü biraz da organizasyonun içinde konuşmak istiyorum. Hem sizlerle hem de oradaki davetlilerle. Ata'ya son bir sorum olacak. Sonra aynı soruyu size de yönelteceğim. Bugünü kapatacağım. Bir gün CFC organizasyonunu nerede görmek istiyor Ata?
Bugün CFC organizasyonunu...
Ne şekilde, nerede, ne konumda, kimlerle?
Türkiye'de başlamamış olsak Türkiye'de de görmek isterdik diyecektim ama neyse ki Türkiye'den başladık.
Hayallerden başlamış olmak da muazzam yani.
Evet, yani burada bir kere bu tarz bir organizasyonu görmüş olmak, bu organizasyonu başlatmadan önce de bir izleyici olarak çok isterdim. İsterdik bence birçoğumuz olarak. Bunu gerçekleştirmiş olmak bile aslında bizim için büyük bir zevk. Ama bunun dışında tabii Türk sporcuları ve bir Türk organizasyonu da yurt dışının önemli şehirlerinde, önemli ülkelerinde büyük gala geceleriyle görmek tabii ki çok isteriz. Yani bizim de şampiyonlarımız çıksın. Bizim de ligimiz diğer ligleri domine etsin.
Kesinlikle.
Buradan çıkan sporcular elde ettikleri başarılarla birlikte bizi de temsil etsinler. Tabii ki hedeflerimiz.
Hocalarım ne demek istersiniz?
Ben bu konuyla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Şunu yapmak isteriz, bunu yapmak isteriz dediği her şeyin planlaması, çizelgesi yapılmış durumda.
Yapıldı değil mi? Yani, zaten o kadar sakin, emin söylüyor ki adam.
Hangi tarihte, hangi ülkede, hangi şehirde, kaç kişilik organizasyon yapılacak hepsi yazılı.
Muazzam. Muazzam.
Bakalım biz gününü bekliyor gibi bir durumun içindeyiz şu an.
Aykut Hocam sen bir şey söylemek ister misin? Son manifestlerimiz olsun.
Ben son olarak Bektaş Hoca'ya bırakıyorum. Kapanışı yapar o diye düşünüyorum.
Benim hayalim şu açıkçası. Şimdi UFC'ye Habib diye birisi dahil oldu ve onun sayesinde şu an yenilgisiz kariyerinin noktada. Onun sayesinde Dağıstan tanınıyor ve oraya yaptığı yatırımlarla beraber Dağıstanlar şu anda esiyorlar UFC'nin içerisinde ve dünyadaki organizasyonlarda.
Kesinlikle öyle.
Şimdi benim de buna benzer bir hayalim var aslında. Nedir? Bu Core FC, Türkiye menşeli bir organizasyonun Kazakistan'da, Özbekistan'da, Tacikistan'da, Kırgızistan gibi yerlerde organizasyonlar yapıp oradaki sporcuları hem tüm dünyaya açmak hem de aynı zamanda organizasyon olarak Türkiye içerisindeki organizatörlerin böyle işlere girip daha da böyle onlara ön ayak olmasını sağlamak aslında. Core FC'nin Habib olmasını istiyorum aslında ben bir yerde.
Anladım.
Ve o imaj da şu an için var. Şu an çok başarılı bir organizasyon yaptık. Devamı geliyor. Habib de öyle başladı. Böyle gitti ve çok iyi noktalarda ve inanılmaz sporcular şu anda yetiştiriyor kendi takımında. Biz de öyle olmak istiyoruz. Ya biraz detaylı veya ince düşündüğüm bir manifesto oldu ama bunu istiyorum. Ne demek istediğimi anladınız.
Yok, kesinlikle anladım. Yani bir tane iyi bir şampiyon bütün camiaya kocaman evet. bir yürek olabiliyor. Evet.
Mesela son kare Toprak Razgatlıoğlu, biliyorsunuz hani dünya şampiyonu.
Ona da selam, ona da nazardayımız.
İnanılmaz bir çocuk. Bu çocuğun etki alanı, bu çocuğun etki alanı Türkiye içerisindeki motora binen, motor sever, çocuğunu pilot yetiştirmek isteyen herkesin inanılmaz feyiz oldu. Kesinlikle. Çocuğun hikayesi bambaşka bir şey. Hani Buse Naz Çakıroğlu'nun hikayesi yine bambaşka bir şey. Bedia Taç Yıldız, onun hikayesi bambaşka bir şey. Yine analım buradan, selam olsun kendisine. Çok severim. Milli takım arkadaşım.
Harika. Ona selam olsun.
Eyvallah.
Harika. O zaman en güzel hayalimiz bu yönde olsun. Çok iyi bir dünya şampiyonu CFC'den böyle bir nazar boncuğu gibi, şans boncuğu gibi çıksın. Bu organizasyona değer katsın isterim. Çünkü hep söylüyorum, kendi radyo programlarımda da gelen sanatçılara söylüyorum. Size de söylemiş olayım. Bu mikrofon böyle göğe en yakın yere kadar frekansları gönderdiği için en iyi manifest aleti bence. Hani ben öyle
kesinlikle.
Yeni moda bu ya, böyle manifest modası. Bu bize şans getirecek diye inanıyorum. O zaman öncelikle 31 Ekim'de DAS'ta görüşmek üzere diyelim.
Daha sonradan da CFC 2 için 11 Aralık'ta Volkswagen Arena'da
orada olacağız. Süper. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Radyo Fenomen'den selamlar herkese.
Selamlar.